Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.
Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, Africa. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street.
Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün bir sanatçı konuğum var, Gülşah Mursaloğlu. Gülşah hoş geldin.
Hoş bulduk Çelenk.
Buluşma vesilemiz şu, Gülşah Mursaloğlu pandemi dönemine rağmen devam eden açılışını 9 Ekim itibariyle yapan ve 10 Ekim-21 Kasım 2020 tarihleri arasında Hırvatistan'a yolunuz düşerse gezebileceğiniz bir Biennale davetli. Bu Biennale için yeni üretim yapan sanatçılardan biri. Üçüncüsü düzenleniyor, Endüstriyel Sanat Biennale olarak Türkçeleştirebilirim. Labin bölgesinde Hırvatistan'ın. Geçtiğimiz yıllardan da bu Biennale'i hatırlıyoruz esasen. Ben programda konu etmemiştim ya da bunu gündeme getirmemiştim ama hatırlıyorum ki ikinci edisyonunu aynı Biennale'nin, yani bundan tam 2 yıl öncesine denk geliyor aslında, yine Ekim 2018'de ikincisi düzenlenen bu Biennale Türkiye'den Canan davet edilmişti. Canan da yeni bir üretim yapmıştı. O dönemde hatta yine Ekim ayının sonlarına denk geliyordu ve o coğrafyadan da esinlenen İstiria Yarımadası'nda yer alan eski bir Roma amfiteyatrosunda sergilenen yeni bir enstelasyonla Biennale katılmıştı Canan. Dolayısıyla aşina olduğumuz bir Biennale. Geçmiş programlarda da bahsetmiştim. Bu içinden geçmekte olduğumuz dönemde Biennale, fuar, sanat festivali gibi büyük ölçekli uluslararası organizasyonların bir ya da birkaç yıl hatta ertelenmesi söz konusu. Ama kimi organizasyonlarda tarih değişikliği yaparak, hatta aynı tarihleri koruyarak devam etme yöntemini de seçiyorlar. Berlin Biennale, Manifesta bunlar arasındaydı. Geçtiğimiz programlarda gündeme getirmiştim. İşte Endüstriyel Sanat Biennale de bunlar arasında. Aslında bahar-yaz döneminde gerçekleşecekti. Bir mevsimsel sadece bir kayma yaptılar ki zaten iki Biennale arasında yine 2 yıl geçmiş oldu. Dolayısıyla çok da arası açılmamış oldu. Küratöryel ekibinde de Türkiye'li sanatla ilgilenenlerin aşina olabileceği bir isim var. İstanbul'da da sıklıkla görmeye alışkın olduğumuz, projelerine alışkın olduğumuz bir isim. Christian Oxenius. Dolayısıyla ona da selam gönderelim ve onu da analım. Ama Branka Bencic ve Gerald Matz de ortak küratörler arasında. Üçlü bir küratöryel ekip var. Right into the Sun başlığıyla düzenlenen bir Biennale ve Türkiye'den Gülşah Mursaloğlu katılıyor bu Biennale. 21 Kasım'a kadar da Labin'de, eğer yolunuz oralara böyle zor da bir dönem olsa düşerse gezebilirsiniz ya da hakkında internetten bilgiler edinebilirsiniz. Gülşah'ın da yeni çalışmalarına rastlayabilirsiniz. Gülşah, şuradan başlayalım mı? Bu Biennale'den nasıl haberdar oldun? Nasıl bir davet aldın? Nasıl gelişti bu proje geliştirme süreci? Oradan başlayalım isterim.
Tabii bu Biennale'deki yeni üretimim üzerine biz Christian'la yaklaşık 1,5 senedir çalışıyoruz. İlk başta tabii ki onların kendi aralarında, küratörlerin kendi aralarında çalışmalarından sonra Christian zaten İstanbul'dan tanıdığım ve ara ara stüdyo vizit yaptığım biriydi. Pratiğimle de aşina olduğu için Biennale'in kavramsal çerçevesi çıktıktan sonra beni davet etti. Sonra projeyi geliştirdik. Ben kafamdakileri onunla anlattım ve Kasım 2019'da, geçen yılın sonunda bir site visit yaptık. Beraber Hırvatistan'a gittik.
Nasıl mekanlar? Hemen onu sorabilir miyim? Yani ya da şeyi de, ikisini de bir arada sormak istiyorum. Yani kavramsal çerçeve seninle Christian'ın ilk konuştuğu dönemden sonra evrilmiş de olabilir. Biraz öyle bir süreçtir küratöryel çerçeveler. Belki bir yerden bir şeye de dönüşmüş olabilir. Araya da pandemi girdiği için yeniden ele alınmış da olabilir ama ilk seni davet ettikleri, konuştuğunuz dönemde nasıl bir kavramsal çerçeve vardı? Ve mekanlar, gittiğin yer nasıl bir yer? Biraz bağlamını belki bir yerlerini daha iyi anlarız böylece.
Tabii ki. Biennale yaklaşık 4 şehre yayılıyor Hırvatistan'da. Hepsi İstiria bölgesinde. İstiria şu an bayağı turistik bir bölge. Neredeyse bütün geçim kaynağı, gelir kaynağı turizmden geliyor. Ama bölgenin bir maden geçmişi var, kömür madeni geçmişi var. Şehirler Labin, Raşa, Pula, Opatija ve Vodyan şeklinde ufak şehirlerde yer alıyor. Biennale'in kavramsal çerçevesi bu madencilik geçmişine biraz referansla ilerliyor. Bu Biennale'i kuran oradaki girişim Labin Art Express'in büyük projelerinden bir tanesi de özellikle Labin ve Raşa'daki kömür madenleri, artık işlemeyen kömür madenlerinde bir yeraltı şehri kurmak. Ve buna dair biraz ütopik bir vizyonları var. Orada adeta ütopya şeklinde işleyecek bir şehir kurmak gibi bir hayalleri var ve sanırım geçen sene başlandı bunun inşaatına. Biennale'in kavramsal çerçevesi de hem yerin altına odaklanırken hani hep ileri ve gökyüzüne ilerlemeci bir yaklaşımla bakmaktansa yerin altına, göremediklerimize odaklanmak gibi bir çerçevenin yanı sıra aynı zamanda ütopyalara eleştirel bir bakış açısı getiriyor. Ütopyaların o homojenleştirici ve hani biraz da çeşitliliği yok edici, her şeyin durağan ve mükemmel olduğu vizyonunu biraz eleştirmeyi amaçlıyor. Yer altına bakmayı da bu açıdan önemli görüyor. Aynı zamanda bir gemi endüstrisi de var diğer şehirlerde. Rijeka'da özellikle Biennale'nin yer aldığı başka şehirlerden biri. O endüstri de artık sona ermiş durumda. Dolayısıyla bütün bölge halkı turizme bağımlı bir şekilde neredeyse. Biraz bu artık var olmayan geleneklere ithaf edilen ve bunlar üzerinden ütopyaları tekrar düşünmeye davet eden bir Biennale.
Sen
Benim işimiz...
tam olarak ne zaman, gitmiştin? Oradaki yani mekanları nasıl buldun? Hiç bilmi yani Hırvatistan'ı biraz bilmekle beraber bahsettiğin coğrafyayı, bahsettiğin kentleri hiç bilmeyen birine nasıl anlatmak istersin? Neler gördün orada?
Ya valla benim için de çok ilginç bir deneyimdi. Özellikle Kasım ayında gitmek oraya. Çünkü bu şehirler adeta böyle kışın ölü olup yazın son derece canlanan turizm kasabaları. Dolayısıyla mekanlar da çok ilginçti. Böyle canının işini sergilendiği mekandan bahsettin. O mesela sanırsam Pula'da antik bir tiyatro. Ve böyle hani adeta ölü bir şehri gezmek gibiydi. Çok az insan vardı. Benim işim ise Raşa'da, gene bu kömür madenlerinin olduğu bölgede. O dönem madencilerin kullandığı kantinde gerçekleşecek. Madenciler için yapılan, özel olarak yapılan tesisteki kantinde. Ve bu kantin de senelerdir aktif değil. Dolayısıyla mekanların kullanılacak mekanların çoğu atıl mekanlar. Biennale için tekrar elden geçiriliyor. Ya da böyle kiliseler gibi ibadet yerleri. O açıdan çok enteresan. Yani mekanların hiçbiri böyle alışa geldiğimiz mekanlar değil.
Sergi
Böyle...
mekanı da değil esasen anladığım kadarıyla. Yani Beyaz Küp ya da sergi sanat kurumu mekanları da değil. Kendi belleği, karakteristiği, yaşanmışlığı olan mekanlar anladığım kadarıyla.
Aynen, kesinlikle öyle. Mesela bu madenci tesisindeki havuz da kullanılıyor. Orada da Yunan bir sanatçının işi sergilenecek. Sanırım böyle Beyaz Küp ya da sergi mekanı olarak tasvir edebileceğimiz tek mekan Rijeka'daki sanat müzesi kullanılacak. Onun dışında bütün mekanlar daha alternatif bölgeler, alternatif mekanlar. Dolayısıyla çok ilginçti ve Temmuz ayında da hani hem işimi kurmaya gidip hem de o mekanı bir de yazken ve hani başka insanlar varken deneyimlemek için sabırsızlanıyordum ama tabii ki her şey gibi bu Biennale de ertelendi ve şu an Kasım ayına alındı. Yani şu an gerçekleşiyor. Ama yani uzaktan kuruyoruz şu an. Bu şekilde bu sene maalesef her şeyde olduğu gibi bunda da bir takım esneklikler gerekti.
Tabii ama gerçekleşiyor olması önemli. Buradan radyosunu yeni açmış olanlar için de küçük anons geçeyim. Gülşah Mursaloğlu konuğum. Ben de programcınız Çelenk. Açık Radyo'dasınız, Hariçten Sanat programında. Gündemimizde Hırvatistan'da düzenlenen 3. Endüstriyel Sanat Bienali var. 10 Ekim 21 Kasım 2020 tarihleri arasında. Gülşah da bu Biennale bundan 1,5-2 yıl öncesinden beri neredeyse hazırlanıyor. Hırvatistan'da daha önce gitmişti. Şimdi de hatta biraz Biennale'nin kavramsal çerçevesinden, düzenlendiği yerin bağlamından, mekanlarından falan bahsetmiş olduk. Şimdi tam da Gülşah bu Biennale için ne yapıyor'a gelmek üzereyiz. Onu sorayım sana. Yeraltı'dan bahsettin konsept ve ütopya eleştirisinden bahsettin. Senin işin de somut bir şekilde neredeyse sadece somut olarak değil ama adeta somut bir biçimde de yer altındaki şeylerle ilgileniyor. Neye odaklanıyorsun?
Tabii bu proje aslında geçen sene 2019'da gene Eylül ayında İstanbul Bienalinde yaptığım bir sunumdan yola çıktı. Bienalin geçen seneki Bienalin 7. kıtanın kamusal programı kapsamında Ekoloji ve Sanat Kolektifi 1,5 Sindirim Programı diye bir konuşmalar dizisi düzenliyordu. Bu konuşmalardan birinin başlığı da patatesti. Beni de patates üzerine bir konuşma yapmaya davet ettiler. Konuşmalar iki aşamalıydı. İlk aşamasıydı bu konularla ilgilenebilecek sanatçılar, aktivistler, akademisyenler, aynı zamanda işte bunun pratiğini yapan çiftçiler, böyle bir grup insanı bir araya getiriyorlardı ve aslında bu burada kurulan ilişkiler de araştırmayı derinleştirmek için bir sürü fırsat sunuyordu. 2019 yazı benim için o yüzden biraz böyle patates üzerine okuyarak, araştırarak, o toplantıda tanıştığım Berin Ertürk'ün çiftliğine giderek biraz böyle patatesi anlamaya çalışarak geçti. Ben pratiğimde genel olarak malzemenin dönüşümü, maddesellik üzerine çalıştığım için daha önceki araştırmalarımdan bir şekilde patatesin polimerlerinden plastik üretilebildiğini, biyoplastik üretilebildiğini denk gelmiştim. Ve bu araştırmak istediğim bir şeydi. Dolayısıyla bu proje bana biraz bu fırsatı verdi diyebilirim. İşin ismi A Collection of Occurrences in Terrestrial Sequences. Türkçeleştirmemiz gerekirse yeraltı dizilimlerinde bir takım oluşumlar diyebiliriz. Raşada gösterecek yerleştirme yer altından iki aktörü bir araya getiriyor. Bunlar da patates ve çamur. Bunları yan yana getirmek benim şu açıdan ilgimi çekiyor. İkisinin de çok farklı zamansallığı var. Örneğin çamur seramik olarak pişirildiğinde insan ömründen çok daha uzun yaşayan bir obje, bir madde. Patates ise patatesin yolculuğunu araştırmalarla takip edince, biraz o izleye bakınca 16. yüzyılda patates ilk Avrupa'ya geldiğinde diğer sebzelerden farklı olarak daha uzun süre muhafaza edilebilmesiyle, soğuk bir alanda daha uzun saklanabilmesiyle öne çıkıyor. Tabii ki başka özellikleri de var. Örneğin çok büyük bir kalori kaynağı olması. Aynı şekilde çok kolay yetişiyor. Göçer topluluklar hemen ekip hemen ürün alabiliyorlar. Ama şimdi önceden daha uzun yaşamasını, uzun var olmasını istediğiniz patatesin polimerlerini petrol yerine patates polimerleriyle biyoplastik üretmeye çalıştığımızda bu sefer patatesten istediğimiz şey yerin altından çıkıp çok hızlı bir şekilde işlevini doldurup hani bu bir plastik poşet olabilir, çatal, bıçak olabilir. Sonra toprağın tekrar toprağa geri dönmesi. Yani dolayısıyla patatesten bu mütevazı sebzeden beklentimizde oluşan değişiklik aslında iklim kriziyle beraber bu geçicilik ve kalıcılık kavramlarıyla kurduğumuz ilişkinin de zorunlu olarak değiştiğini gösteriyor. Yerleştirmede bu iki yeraltı aktörü farklı zamansallıklarda bir araya geliyor. Çamur seramik olarak pişmiş ve hani çok uzun süre yaşayacak çömlekler olarak beliriyor. Patates ise biyoplastik formunda sergileniyor. Bu iki öğenin arasında su ve ısı adeta bunların arasındaki iletişimi sağlayan faktörler olarak
İkisi
var
de
oluyor.
olmazsa olmaz öğeler tabii.
Aynen. Aynen, hem de yerin altında aslında onların arasındaki iletişimi sağlayan da bir şey. Dolayısıyla çömleklerin içinde sular kaynıyor, su ısınıyor. Ve yukarıdan çömleğin üzerine gelen plastik yavaş yavaş çözünüyor sergi süresince. Önce zayıflıyor ve muhtemelen yavaş yavaş tamamen çözüleceğini düşünüyorum ben. Ama serginin sonunda göreceğiz sanırım asıl neler olacağını. Dolayısıyla hani devam eden bir yerleştirme, zamana yayılacak bir yerleştirme.
Senin bütün sanat pratiğinde neredeyse de bunu görüyoruz değil
Aynen.
mi? Herhangi bir şey tamamen kapanıp tamamlanıp sergilenmiyor da süreçte dönüşüyor, değişiyor, bazen yok oluyor. Bazen senin bile bilmediğin, beklemediğin başka bir şeye evriliyor diyelim. Dolayısıyla bunda da göreceğiz. Sen tabii kurmaya gidemeyeceğini az önce vurguladın ama günümüzde pek çok sergi eskiden de olduğu gibi aslında uzaktan, yani bu kadar hareketlilik, bu kadar uluslararası ulaşım olmadan önce de sergiler biraz öyle kuruluyordu. Yine şeyle, bağlantılar kurarak orada kurulacak. Sonrasında herhangi bir kamusal program ya da herhangi bir vesileyle gidip en azından bu süreçte de neye dönüştüğünü, evrildiğini, belki seni de şaşırtan, izleyicini de şaşıracağı, yeni şeyler öğreneceği dönüşümler gerçekleşecektir. Böyle bir planın var mı ya da neler düşünüyorsun?
Yok, maalesef ben gidemeyeceğim bu süreçte. Kamusal etkinliklerde daha ziyade çevrimiçi gerçekleşecek. Aslında hani onlar için de eminim tuhaf bir tecrübe, yani sanatçıların %80'inin 90'ının orada olmaması. Dolayısıyla hani İşin içinde benim bütün işlerimde böyle bir şeyleri kontrol etme, sonra kontrolü bırakma hali var. Bu biraz kontrolüm her şekilde uzakta, başka bir yerde yaşandığı bir süreç. O yüzden ben de merakla bekliyorum sonuçlarını.
Şunu da sormak istiyorum sana, yani çamurdan da bahsettiğim ve vurguladığın için, geçtiğimiz yıl sen tam da seramiğe odaklanan yurt dışında bir misafir sanatçı programı, bir stüdyo programına katılmıştın. Orada malzemeye dair öğrendiğin şeyler olsa gerek, aynı zamanda bunu kavramsal olarak da farklı şekilde düşünmeye başlamışsındır. Eminim bu yerleştirmeye bunun katkısı var. O program hakkında ya da oradaki deneyimin hakkında da konuşmak ister misin?
Tabii ki. O program aslında son derece, yani önemli bir öğe oldu bu yerleştirmede. Çünkü bahsettiğim seramik çömlekler orada üretildi. Programın, oradaki residency'nin ismi Sunday Morning diyorlar kısaca. Ama uzun ismi European Ceramic Work Center. Yani Avrupa Seramik Merkezi gibi düşünebiliriz. Kocaman bir seramik fabrikası Hollanda'nın güneyinde. Oosterwijk şehrinde, yani küçücük aslında bir köy kasaba da diyebiliriz. Her sene 50 kadar sanatçı ağırlıyorlar. Her sanatçı 3 ay kalıyor ama sanatçıların zaman dilimleri hep farklı oluyor. Yani siz oraya ilk gittiğinizde başka sanatçıların residency'lerinin sonu oluyor. Yani bu şu açıdan önemli, özellikle bu formatta. Sanatçıların %90'ı seramik bilmeyen, bu gelenekten gelmeyen, bu eğitimi almamış sanatçılar. Bunu tercih etmelerinin sebebi de hani seramik çok fazla kuralı olan bir şey. Hani neyin yanlış, neyin doğru gidebildiğini öğrenmeniz gerekiyor biraz. Hem fasiliteye, malzemeyi. Bunu bilmeyen, dolayısıyla hani hem onları hem malzemeyi zorlayabilecek sanatçıları tercih ediyorlar. Dolayısıyla ben de bu yerleştirme kapsamında çok basit bir fikirle gittiğimi düşünmüştüm bu programa. Ama son derece komplike bir hale geldi. Bu yerleştirme kapsamında altlarındaki elektrik ocaklarla içinden su kaynatacak seramik çömlekler yapmak istiyordum. Orada önce uzun uzun hiçbir şeye de hayır dememeyi tercih ediyorlar. Çünkü hani bütün işte bütün vizyonları bu yönde, hani nasıl yapabiliriz, yapabilir miyiz? Yani bana uzun uzun hani seramik lokal bir noktadan ısıya maruz kalınca çatlar. Çünkü hani eşit bir şekilde alması gerekiyor. Dolayısıyla hani evde de yapıyoruz, ocak üstünde kullanmıyoruz gibi, hani önce basit bir şekilde açıkladıktan sonra okey, biz bunu nasıl yapabiliriz diye konuşmaya başladık. Ve aslında seramiği buna ikna etmek için, yani çamuru böyle bu termal şoka girmemeye ve hani o dirence sağlamasını ikna etmek için gene yer altından bir sürü şeyi eklemek gerekti çamurun içine. Bunlar da lityumdu, demirdi. Bunları farklı oranlarda denedik. Yani 3 aya yayılan bir süreçti. Benim için de çok enteresan bir süreçti. Hani çünkü termal şoka girmek ne demek? Bir malzemeye başka şeyleri koyup onu normal olmayan bir özelliğine zorlamak ne demek? Özelliği kazanmaya zorlamak ne demek? Çok enteresan bir süreçti. Ama bu süreçte de hani çok fazla ham maddeyle çalışma fırsatım oldu. Ve mesela o çamura hani böyle daha dengeli olsun, termal şoka uğramasın, direnci dağıtsın diye koyduğumuz lityum aynı zamanda bipolar hastalarda da dengeyi sağlamak için kullanılan bir işte bir ilaç mesela, yani onun toz hali. Ve aslında bütün bu devamlılıklar benim çok ilgimi çeken şeyler. Hani hem insanlarda hem diğer maddelerdeki ortaklıklar ve aslında bu çoğunlukla kabul etmediğimiz devamlılık insan ve diğer türler arasında. Ya bunları da gözlemlemek açısından çok enteresandı. Hem de hakikaten uzun bir deney süreciydi ama sonunda hani bu dirence sahip çömlekler üretmeyi başardım. Bunlar da fırından çıkar çıkmaz Hollanda'dan Hırvatistan'a gittiler. Şimdi oradalar.
Sen onları tekrar görebilecek misin? İşin herhangi bir Türkiye'ye geri gelmesi söz konusu mu? Çünkü buradan hatırlatalım, 21 Kasım'da kapanıyor belki.
Aynen.
Uzar o ayrı ama şimdilik yıl sonundan önce tamamlanacak bir Biennale'den bahsediyoruz. 3. Endüstriyel Sanat Biennale. Geri dönmesi söz konusu mu? Sen onları ne zaman görmeyi tekrar planlıyorsun?
Ben onları maalesef bir gün görebildim gerçekten fırından sonra. Dolayısıyla görmek için sabırsızlanıyorum. Biennale'nin bitiminden sonra inşallah Türkiye'ye doğru yola çıkacaklar diye umuyorum.
Harika. Peki Ride into the Sun başlığıyla düzenlenen bir Biennale bu. Başlıkla ilgili bir fikrin var mı Gülşah? Nereden çıkmış bu başlık ya da kavramsal çerçeve? Böyle bir diyaloğunuz olmuş muydu küratörlerle?
Tabii başlık da çok enteresan. Başlık bir Velvet Underground şarkısından geliyor. Ve hani şarkıdaki o yolculuk ve hani güneşe gitmenin, hani gene gökyüzüne bakmak üzerinden ele alıyorlar. Ama benim bu işte işleri ürettiğim, büyük kısmını ürettiğim Hollanda'daki programın ismi Sunday Morning. O da bir Velvet Underground şarkısından geliyor. Dolayısıyla enteresan bir bir böyle tesadüftü benim hayatımda da o dönem.
Dinlediğim bir grup mudur Velvet Underground?
Evet ama yani bu kadar detaylı bakmamıştım. Gerçekten bir anda böyle referanslarıyla etrafımı sardı diyebiliriz.
Tamam, harika. Bakalım o zaman programı burada kapatalım seninle. Eğer biraz vakit kaldıysa buradan rica etmiş olayım. Velvet Underground çalarız belki Açık Radyo'da.
Tamam.
Programın sonunda.
Tamam. Vallahi Ride into the Sun'ı çalsak süper olur.
Tamam, harika. Gülşah çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim Çelenk.
Hoşçakalın.
Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, Africa. Calling out around the world, are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.